Dünyadaki Türkiye.
Dünyadaki Türkiye programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Yasemin Hasan. Sizlere Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz. Program konuğumuz sosyolog ve Amerika'da iş kadını Neslihan Hıdırlıgil. Hoş geldiniz Neslihan Hanım yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bugün yayınımızda Amerika'daki yabancı düşmanlığı ve Amerika'nın Türkiye ile ilişkilerini ele alacağız. Neslihan Hanım, İslamofobya New York'taki Müslüman öğrencilerin İslam açısından aldıkları sosyal mesafe ile Müslüman olmayan öğrencilerin hissettikleri sosyal mesafenin karşılaştırması konusunda yüksek lisans teziniz var. Bu çalışma sonucunda tespitiniz neydi?
Evet, bu çalışma aslında bu alandaki bir eksikliği gidermek için yapılmıştı. Ben uzun yıllardır Amerika'da yaşıyorum. Dolayısıyla hani Amerika'yı alışılmış basma kalıp fikirler dışında içinden yaşayan bir insan olarak gözledim ve gözlemledim. Bu noktada hani evet, Amerika'da belli oranlarda yabancı düşmanlığı var, son dönemde artışa geçti. Bunların hepsini belli oranda kabul etmek mümkün. Ama diğer taraftan bir de Amerika'nın aslında kendinden olmayana kucak açan, kendinden olmayanı kabullenen de bir yapısı var. Yani ben bu nefret söylemleri, yabancı düşmanlığı içerisinde aslında Müslümanlar içerisinde de belli sosyal mesafelerin kendilerince oluşturulduğunu gördüm. Dolayısıyla hani burada bu noktada bir araştırma yapmak istedim. Araştırmayı iki yönlü olarak yaptım. Hem Müslüman olan öğrencilere hem de Müslüman olmayanlara aynı soruları farklılaştırarak sorduğumda aldığım cevapları sosyal mesafe açısından değerlendirdim. Bu noktada ilginç sonuçlar çıktı ama aslında benim de bir noktada beklediğim sonuçlardı diyebilirim. Benim araştırmamın sonuçları bugüne kadar yapılmış araştırmalardan farklı olarak bize şunu gösterdi ki sosyal mesafe aslında Müslümanlarda Müslüman olmayanlardan çok daha yüksek algılanıyor. Ya buradan neyi kastediyorum? Belli sorular dediğim gibi yöneltiliyor. İlişkinin düzeyi anlamında, karşıdaki sizden farklı olanı kabul etme anlamında. Müslüman olmayan öğrencilere soruyu şu şekilde yönelttik. Müslüman olan bir öğrenciyi kabul eder misin? Müslüman olan bir öğrenci haksızlığa uğradığında müdahale eder misin? Müslüman olan bir öğrenci ile arkadaş olur musun? Ya da daha ileri giderek ilişkinin düzeyini daha ileri taşıyarak evlenir misin? Bunu evlenerek kabul eder misin? Vesaire gibi ilişki düzeyini yakından uzağa doğru ölçen sorular yönelttik. Şimdi buradan aldığımız cevapları aynı şekilde Müslümanlardan aldığımız cevaplarla karşılaştırdık. Şöyle bir sonuca ulaştık. Müslümanlar kesinlikle daha yüksek bir sosyal mesafe algısına sahip. Yani örneğin bir insan Müslümanla arkadaş olmayı sorun olarak görmüyor ama Müslüman öğrenciye yönelttiğimizde aynı soruyu diyor ki bu insanlar bir Müslümanla arkadaş olmayı sorun olarak görür şeklinde sonuçlara ulaştık. Dolayısıyla buradan çıkardığımız sonuç Müslümanları aslında olduğundan biraz daha alıngan gösterdi. Bu anlamda hani araştırmanın objektif olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten biz hep İslamofobi Batı'da, Avrupa'da ve Amerika'da belli yargıları oluşturmuş insanların kafasında. Ama bizim medyamızda bizlerde ve işte değişik Müslüman ülkelerin, çünkü bu sadece Türk öğrencileri kapsamıyordu. Değişik ülkelerden Müslüman öğrenciler üzerinde bu araştırmayı yaptık. Onların medyaları da onlarda aslında bir İslamofobi algısını yerleştirmiş. Her iki taraftan da farklı bir yönlendirme var. Ama yine sosyal mesafe açısından baktığımızda sosyal temas arttığında mesela Müslümanlarla aynı ortamda ilişki içerisinde bulunan bireylere bu soruları yönelttiğimizde ya da gayrimüslimlerle ilişkisinin yoğun olduğu Müslümanlara yönelttiğimizde bu mesafenin de azaldığını gördük aslında. Yani eğer ki bir Müslüman arkadaşı varsa bir Müslüman olmayan bireyin, bu insan aslında İslamofobiye karşı bir Müslümandan daha tepkili olabiliyor. Veya tersi aynı şekilde Müslüman olan için de doğru. Onların da algı düzeylerinde düşüklük olabiliyor. Yani burada aslında biz şunu gördük ki hani her şey evet medya çok önemli. Görsel yazılı basın çok önemli. Ve bana kalırsa son dönem İslamofobiyanın en önemli kaynağı da o aslında. Çünkü toplumları politik olarak manipüle etmek için kullanılan bir araç İslamofobi. Ama insani ilişkiler düzeyine indiğiniz zaman eğer ki ilişkileriniz bireysel bilincil ilişkilere kadar iniyorsa o zaman bu sosyal mesafenin ciddi anlamda kapandığını düşünüyorum. Hatta bazen yani şununla karşılaştım. Çok ciddi bir şekilde hani İslamofobiye maruz kalan, yani Müslümanlara şöyle bir soru yönelttik. İslamofobiye işte belli alanlarda, okulda, iş yerinde ya da yaşadığınız alanda maruz kaldınız mı dedik. Müslümanlar hani bazıları özellikle işte İslami sembolleri üzerinde taşımayan Müslümanlarda bu soru genelde yaşamadık şeklinde oldu. Ama diğer taraftan Müslüman olmayan Amerikalı öğrencilere bunu sorduğumuz zaman onlar da Müslümanların belli sembolleri taşısın taşımasın İslamofobiye uğradıkları kanısı olduğunu gördük. Yani bu anlamda aslında biz belki de kendi düşünüş şeklimizi de birazcık sorgulamalıyız diye düşünüyorum. İslamofobi evet belli oranlarda artıyor ama ilişkiler düzeyine indiğinde emin olun bu fark çok ciddi anlamda kapanıyor.
Peki Amerika başta olmak üzere Batı'da ciddi seviyelerde yabancı düşmanlığı var. Sınırların gittikçe kapandığı dünyada yabancı düşmanlığı daha da artar mı?
Ya bunu da şöyle değerlendirmek lazım. Ben hani Batı ve Amerika'yı birlikte değerlendirmiyorum. Şimdi Türkiye'den baktığınızda evet Batı ve Amerika birlikte değerlendiriliyor ama aslında gerek tarihsel altyapısı, gerek kültürel altyapısı, gerek dini altyapısı ikisinden birbirinden farklı. Evet Amerika'yı kuran kurucu unsurlar Anglo-Sakson dediğimiz hani Batı Avrupalıların Amerika'ya gelmesiyle oluşuyor ama ne derseniz deyin Amerika'nın oluşturduğu yapı Avrupa'dan çok farklı. Şöyle ki öncelikle Amerika'nın kurucu unsurları zaten yani %100 oranında göçmenlerden oluşuyor. Dolayısıyla evet belli oranlarda bu yabancı düşmanlığı artıyor, işte ırkçılık artıyor. Yani bu hani benim bahsettiğim hani siyahilere dair ırkçılık vesaire artıyor ama ne derseniz deyin hani bu çok çok ciddi boyutlara ulaşmıyor. Yani bir Avrupa'daki gibi kendinizi rahatsız hissetmiyorsunuz. Çünkü bu ülkeye göçmen olarak gelen her bireyin belli bir katkısı var ve bu ülkenin kuruluşunda da aslında bu göçmenlerin hepsinin emeği var. Bunu reddetmek mümkün değil yani. Ya mesela bir Fransız devletini düşünürseniz Fransa'da Fransızlar yaşar ve Fransa devletini oluşturan yapı odur. Ama Amerika'ya geldiğiniz zaman yani bugün dünyanın en fazla kültürel çeşitliliğe sahip, en fazla dini çeşitliliğe sahip ülkesinden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla her türlü temsil hakkına sahipsiniz, her türlü temsilci seçebilme hakkına sahipsiniz. Bu anlamda baktığınızda Amerika ve Batı'yı bir kere Batı derken hani Avrupa ülkelerini de bahsediyorum. Birbirinden ayırmak lazım. O anlamda oradaki yabancı düşmanlığıyla buradaki kastedilen yabancı düşmanlığı arasında da aslında bir fark var. Yine biz hepsini birlikte değerlendirmeyi tercih ediyoruz ama dediğim gibi yani bir Almanya'da kendinizi yabancı hissedebilmeniz normal. Bir Fransa'da kendinizi yabancı hissetmeniz normal. Ama yine bizim yaptığımız araştırmada ve değişik Amerika'nın değişik kurumlarının yaptığı araştırmalarda şunu görüyoruz. Burada yaşayan göçmenler özellikle ülkeyi içselleştiriyorlar ve belli bir noktadan sonra Amerika'yı kendi vatanları olarak tanımlıyorlar. Zaten aslında son dönem burada yaşanan kriz de bu noktada ortaya çıkıyor. Belki hani daha ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Dediğim gibi buradaki insanlar zaten kendilerini Amerikalı kimliği üzerinden inşa ediyorlar ve Amerikan kimliğini inşa ediyorlar ve kendilerini Amerikalı Müslüman olarak tanımlıyorlar. Yani bir Avrupa'daki gibi Avrupalı Türklerden önce işte biz öncelikle kendimizi hani Amerikalı olarak görüyoruz ve biz sadece etnik kökenimiz işte geldiğimiz ülkeleri daha çok söylüyoruz. Özellikle bu birinci nesil göçmenlerden sonra ikinci nesiller de çok daha ciddi bir kabul ediliş düzeyine sahip aslında. Dolayısıyla yabancı düşmanlığı artar mı? Yabancı düşmanlığın ne olduğunu Amerika'da bir tespit edip ondan sonra onun üzerinden gitmek lazım. Ama kesinlikle ve kesinlikle Avrupa'daki yabancı düşmanlığından farklı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Evet, Trump'ın Amerika'daki başkanlık kampanyası sırasındaki ve başkanlık görevindeki söylemlerin beyazların üstünlüğüne inanan ve diğerlerini dışlayan nefret grupları ve ırkçı söylemlerin tırmanışa geçmesine neden oldu mu?
Evet, Başkan Trump konusuna gelirsek, Trump şu anda yani önemli bir figür olarak hayatımıza girdi ve bir 4 yıl geçirdik biz Trump'la birlikte. Bu noktada aslında öncelikle Trump'ı biraz tanımak lazım. Hani başkanlığından önceki Trump'a bir bakmak lazım. Trump kumarhanelerden zengin, o kumarhaneler zengini nasıl anlatayım size, başı işte yaşadığı ilişkilerle kaynaklanan davalarla problemli, defalarca iflaslar yaşamış işte, ama aynı zamanda medyatik bir figür, işte televizyon programı var işte, ama dediğim gibi oldukça popüler bir medya figürü. Sonra bir anda Donald Trump'ı biz siyaset sahnesinde görüyoruz. Siyaset sahnesine girişi yani açıkçası çok fazla insan şans vermiyor. Çünkü söylemler gerçekten kabul edilebilir söylemler değil. Fakat bu noktada ciddi bir şey yapıyor Trump. Şunu yapıyor: bugüne kadar oy kullanmayan kesimleri bu nefret söylemiyle siyaset sahnesine çekiyor. Amerika'da oy kullanma oranları ciddi anlamda düşüktür biliyorsunuz. Çoğu insan siyasetin içinde değildir. Bizim hani ülkemizde herkes siyaset bilir, herkes siyaset konuşur. Ama Amerika'da yani gerçi bu dönemden öncesi için konuşuyorum. Başkanın adını bilirsiniz ama o kadardır. Yani çok fazla ortalama ve ortalamanın altı Amerikalılar için siyaset ciddi bir alan değildir. Yani ilgi alanı değildir. Oysa Trump bu noktada hiç oy kullanmayan insanları bir şekilde kendilerine bir tehdit altında oldukları algısını oluşturarak sandık başına çekti. Dolayısıyla bu aldığı oylarla aslında çok da böyle yüksek de bir oy farkıyla değil yani. Amerikan seçim sistemi hani başkanı seçersiniz ve bir de senato vardır. Senato seçimlerini karşıtları kazanmış olduğu halde başkanlık seçimini Trump kazanarak başkan oldu. Biz bu 4 yıllık süreçte dediğiniz gibi ilk geldiğinde söylediği şey İslam bizden nefret ediyor söylemiyle başladı. Dolayısıyla bu ister istemez insanlarda bir tedirginlik oluşturdu. Fakat diğer taraftan aynı zamanda da hani Amerikalı Müslümanlar açısından Amerikan Anayasası belli hak ve özgürlükleri, bunun içinde dini inanç özgürlüğü de vardır ve anayasada bu değişmesi bile teklif edilemez. Kurumsal yapısı da çok gelişmiş olduğu için herkes zaten bir rahat yani, evet geldi söyledi işte popülist yaklaştı ama biz anayasa bizi koruyacak algısı vardı. Nitekim de seçildikten sonra bu söylemlerini artırdı. İşte Trump dönemi ciddi anlamda İslamofobiden beslenen bürokratları önemli görevlere getirdi. İşte belli uygulamaları oldu. Bunların içinde Müslüman 7 ülkeye vize yasağı gibi işte belli oranlarda İslamofobinin artmasına kesinlikle neden oldu. Daha doğrusu sivil toplum örgütleri içerisinde de İslamofobiyi kendilerine merkez alan belli yapıların tabiri caizse biraz şımarmasına neden oldu. Bunların işte fütursuz hareketleri, işte medyada bunların kendi yönlendirdikleri özellikle medyadaki yayınlar belli alanlarda tabii ki kendisine yer buldu. Trump yönetiminin İslamofobik bir zihniyetten beslenmesi Müslümanlar açısından hiç değilse günlük hayatlarında bir rahatsızlığa sebebiyet verdi. Ama diğer taraftan da şu vardı: biz anayasal olarak haklarımız güvence altında, biz Müslüman olarak Amerikalıyız ve Amerika'da yaşıyoruz, Amerika'da doğru insanlarız, düzgün yaşayan insanlarız, biz belli oranlarda haklarımız var ve bu haklar çiğnenemez algısı bizde oluştu. Hani nasıl anlatayım size? Özellikle Amerika'da İslamofobi dediğiniz zaman Avrupa'dakinden yine farklı. Avrupa'da belli bir tarihsel temele dayanıyor, değil mi? Hani bir kavga var. Yani Batı karşısında bir İslam İmparatorluğu var, Osmanlı. Devamlı bir çatışma hali. Dolayısıyla hani savaşlar var. Bir karşıdan bir temas var ama temas çatışma düzeyinde. Oysa Amerika'ya geldiğimizde İslamofobinin temelleri buna dayanmıyor. Özellikle 11 Eylül dediğimiz İkiz Kulelere yapılan saldırıya kadar İslam dünyası ve Amerika aslında iyi ilişkiler içerisinde. Yani öyle veya böyle Rusya'da Afganların yanında Amerika ya da işte bütün Müslüman ülkeler büyük oranda Amerika'nın müttefiki durumunda. Dolayısıyla 11 Eylül tarihi aslında çok ciddi bir milat. 11 Eylül tarihiyle Amerikan halkına bir korku veriliyor. Ve bu korku, yani bir korku olursa ne olur, siz kendinizi savunmaya alırsınız. İşte o korkuyu medya öyle güzel işliyor ki artık onlar gibi olmayan, onlar gibi giyinmeyen, onlara benzemeyen, onlar gibi görünmeyen yeni bir düşman imajı çiziliyor medyada. Hani o dönemin Hollywood filmlerinde işte yayınlarında baktığımız zaman ciddi bir böyle işte cübbeli, sarıklı, işte yani Üsame Bin Laden tipi bir Müslüman imajı, sanki bütün Müslümanlar bu görüntüde gibi bir imaj çizilmeye çalışıyor. Dolayısıyla Trump da aslında buradan beslenen korkuyu alıyor ve bunu siyaset sahnesine bir şekilde taşıyor ve bu da onu tabii Beyaz Saray'a getiren unsur oluyor. bu korku aslında diye düşünüyorum. Hani esas buradaki bakılması gereken unsur.
Peki Biden döneminde ABD-Türkiye ilişkilerinin iyileşmeye gider mi?
Yani umut ediyorum gider. Bu aslında dediğim gibi bir ilişki tek taraflı değil biliyorsunuz. Hani bu Türkiye tarafından da nasıl bir karşılık görür. Biden gelirken biz biraz tabii tedirgin olduk çünkü tam seçim öncesi belli söylemleri Türkiye aleyhine gibi göründü. Ama diğer taraftan hani şunu da unutmamak lazım. Demokrat Parti içerisinde farklı görüşler var. Birçok Müslüman siyasetçi Beyaz Saray'a gitti veya değişik kademelerden siyasete girdi. Dolayısıyla Trump'ın dışında hani daha özgürlükler açısından bizim yani en azından Amerika'da yaşayan Müslümanlar açısından daha iyi olacağını düşündüğümüz bir dönem. Ama Türkiye ilişkileri anlamında dediğim gibi yine iki devletin ilişkilerini hani karşılıklı devlet politikası belirleyecek. Dolayısıyla bizim ümidimiz tabii ki daha iyi olması yönünde. Türkiye hani bu noktada kendini ne kadar anlatır, ne nasıl ifade edebilir? Bu önemli. Bence bu noktada esas görev Türkiye'ye düşüyor. Türkiye kendini çok fazla iyi anlatamıyor diye düşünüyorum. Hani Türkiye mesela haklı olduğu davalarını çoğu zaman uluslararası arenada savunamıyor. Yani bu artık ne açıdan kaynaklanıyor? Bürokratlar mı yeterli değil ya da işte yeterli çabayı mı göstermiyorlar bilmiyorum. Ama biz mesela birçok noktada birçok olay olduğunda hep karşı tarafı dinliyoruz. Ama bizden bir argüman çok nadiren gidiyor. Yani işte çok üst düzeyden bir açıklama gidiyor ya da işte birkaç yerden işte çok cılız sesler geliyor. Oysa sosyal medya gibi elimizde bir imkan var. Artık hani medya çok daha farklı kullanılabilen bir araç. Eskiden biz yazılı ve görsel medyaya mahkumduk ve onların verdiği sadece bilgiyle kendimizi dolduruyorduk. Oysa şu anda her türlü bilgi hazırlanıp çok değişik stratejiler geliştirilebilir. Kendinizi Amerikalılara ve Batı'ya iyi anlatmak gerektiği düşünüyorum. Hani tamam bunlar yani bu benim aslında başta söylediğim şey. Evet bunlar bize karşı ve biz o yüzden mesafe koy. Öyle değil aslında. İnsanlar gerçekten sizi dinleyebilir düzeyde, size hak verebilir düzeyde ama kendinizi iyi anlatmak zorundasınız. Şimdi Türkiye bir hamle yapıyor. Yaptığı hamle buradan işte gerçekten çok kötü gösteriliyor karşıtlarınca. Oysa Türkiye bu noktada kendini anlatabilme kaynaklarını bence iyi kullanmalı. Daha iyi argümanlarla ortaya gelmeli. Hani Roger Garudin'in bir şeyi var. Amerikan halkını çok önemli görüyor ve diyor ki hani Amerikan halkını ikna etmek lazım diyor. Amerikan halkı ikna edilebilir bir halktır. Onlara kendinizi iyi anlatırsanız, siz kendinizi ifade ederseniz Amerikan başkanı değiştirme gücüne sahip tek güç Amerikan halkı. Hani bunu düşünün lütfen. Böyle düşünerek Amerikan halkına kendinizi iyi anlatmak lazım. Yani evet son dönemde FETÖ ve FETÖ'nün propagandası işte daha da olumsuz bir hava istiyor maalesef. Ama yani şimdi onlar bu tür şeyler varken devletin de birçok kaynağı var. Devlet dışındaki kurumlar da belli alanda bence Türkiye'nin argümanlarını Amerikalılara daha iyi anlatırlarsa inşallah bunu daha iyi geçireceğiz ve aşacağız diye düşünüyorum.
Neslihan Hanım, iki ülke arasının gerilmesi sonucunda iş insanları olarak nasıl etkileniyorsunuz?
Şimdi şöyle aslında bu dediğim gibi siyasetteki gerginlik hani ben Türkiye ile çok fazla ticaret içerisinde bir iş hanımı değilim. Dediğim gibi ben daha ziyade hani farklı ülkelerle ve Amerika içinde çalışıyorum. Dolayısıyla bu anlamda çok ciddi bir şey hissetmedim. Yani daha ziyade belki Türkiye'den buraya gelip iş yapan ya da işte buradan Türkiye için iş yapan iş adamları için bu belki bir sıkıntı olabiliyordur ama Amerika'da yaşayan bir Türk kökenli bir iş hanım olarak ben böyle bir sıkıntıya çok ciddi anlamda rastlamadım.
Evet, son olarak Neslihan Hanım, bizi dinleyenlere neler söylemek istersiniz?
Öncelikle hani beni dinleyen herkese ve programımıza dahil ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Amerika-Türkiye ilişkilerini önümüzdeki dönemde inşallah daha iyi bir düzeye evrileceğini umut ederek yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve bunun gibi olumsuz birçok olgudan inşallah önümüzdeki dönemde kurtulacağımızı umut ediyorum. Dediğim gibi artık farklı bir döneme evriliyor dünya, çağ değişiyor, çok değişik bir dönemden geçtik hep birlikte, halen de geçmekteyiz. Bunlar zor dönemler, belki bazı şeylerin kıymetini daha iyi anladık. Irktı, ırkçılıktı ya da işte yabancılıktı değil. Artık bundan sonra daha çok ortak değerler noktasında bir araya gelmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hani sadece Amerikalılar açısından değil, bizler de kendi açımızdan hani Amerikalılara bakışımızı belki bir daha bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Belli bir ortak paydada, insani ortak paydalarda bulunmamız gerekiyor, maske takmamız gerekiyor mesela hep birlikte. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Tüm dünya aynı soruna karşı mücadele ediyoruz. Dolayısıyla hani bunu göz önüne alarak bundan sonraki ilişkilerimizi de ortak paydalar noktasında belirlemenin iyi olacağını düşünüyorum. Herkes için, her şey için hayırlı günler gelmesini umut ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Neslihan Hanım, bizimle değerli bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, sosyolog ve Amerika'da iş kadını Neslihan Hıdırlıgil ile Amerika'daki yabancı düşmanlığını ve Amerika'nın Türkiye ile ilişkilerini konuştuk. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Dünyadaki Türkiye.